10. ayrım. Tam odadan çıkacaktı ki bu sinirle çalışamayacağını anladı. Dönüp bilgisayarın kapağını çat diye kapattı. Ne oldu, ne söyleniyorsun öyle diye bağırdı yatak odasından kocası. Orospu kızlığının bozulduğu sırada hissettiği acıyı bile yazmış. Ulan bu pislikler hayatımızın her yerine sıçtılar. Ekranı kirlettiler. Sinemanın içine ettiler. Tiyatroyu göt göbek şovuna dönüştürdüler. Bari edebiyata bulaşmasalardı. Yok yok, ben de bu kitabı okursam adam değilim. Yarın Ziya Bey'e telefon edeceğim. İlle de basmak istiyorsa bulsun başka bir enayi, onu okutsun. Ünlem Bey yataktan kalktı. Hırsını yemekten çıkarmak için buzdolabına gömülen karısının saçlarını okşadı. Omuzlarından tutup ayağa kaldırdı. Kendisine doğru döndürdü. Küçük bir öpücük kondurdu peynirli dudaklarına. Sarılıp sakinleştirdi. Elinden tutup yatak odasına götürdü. Işıkları söndürdü. Editör kadınla neredeyse çeyrek asırdır çalışıyordu yayıncı Ziya Bey. Yüzünü pek sık görmezdi. Ama iki günde bir telefonla konuşurlar, kitapları değerlendirirlerdi. Hiç böyle avaz avaz bağırdığını duymamıştı. Ben pornografik yazıları düzeltmek için üniversite bitirmedim Ziya Bey. Siz de porno yayıncısı olmak için yıllarca cezaevinde yatmadınız. Nasıl olur da böyle bir iğrençliği kitap diye benim önüme koyarsınız? Sevgilisinin şeyinin uzunluğunu yazmış kadın yahu. Ya bu kitabı çocuklar okursa diye düşünmek gibi bir derdimiz kalmadı mı bizim? Her şey para mı oldu? Alsın şöhretini o kaltak, başka pazarlarda değerlendirsin. Bunların yayıncılığı böyle alçakça kirletmeye hakları var mı? Araya bile giremedi Ziya Bey. Kadın teoride haklıydı ama pratikte yanılıyordu. Rekabet almış yürümüştü piyasada. Büyük sermayeli yayın evleri kurulmuştu ve onlarla dişe diş yarışabilmek için bazen çizgiden sapmak gerekiyordu. Hatta kaçınılmazdı bu. Düzgün, seviyeli, yararlı, edebi kitaplar para getirmiyordu ki. Artık sadece şöhret kitapları satıyordu. Ne olursa olsun, yeter ki ünlü olsun. Onların malları alıcı buluyordu. Bunları en az kendisi kadar telefonda bağıran kadın da biliyordu. Biliyordu bilmesine de. Götü kalkmıştı herhalde. Bu kadar kaprise ne gerek vardı? İşin raconuydu bu kitaplar. Onları basmasalar 3 ay sonra havlu atarlardı. Tamam o zaman, siz bitirmeyin o kitabı. Kaldığınız yerden okuyacak birini bulurum ben dedi. Kadın günlerce yayın evinden telefon bekledi. Ne bir arayan oldu ne de soran. Hoş iyi olmuştu bu boşluk. Aylardır görüşemediği arkadaşlarıyla buluşmuş, çarşı pazar dolaşmıştı. Ama çalışmak zorunda da hissediyordu kendini. Çok şükür editörlükten kazandığı paraya muhtaç değillerdi. Ama çıldırırdı çalışamadığı zaman. En azından böyle düşünüyordu. Günlerce boşuna bekledi telefonun çalmasını. Belli bir süre sonra da umudunu kesti. Bu yaştan sonra yayın evlerini dolaşıp iş aramak ağrına gidiyordu. Ev üstüne geliyordu, sıkıntıyla attı kendini sokağa, vitrinlere baktı. Sonra yorulup bir banka oturdu. Vali konağının ortalarındaki kalabalık dikkatini çekti. Yapacak işi yoktu, o yöne doğru yürüdü. Önce beyaz ışıklı bir kamera gördü, sonra elinde mikrofonla mini etekli bir kız. Gömleğinin yakası göbeğine kadar açıktı sarışın kızın. Memeleri neredeyse ortadaydı. Gözlerini kısıp baktı. Hiç de yabancı gelmiyordu. Sonra birden anımsadı. Kitabını düzelttiği, daha doğrusu düzeltmeyip pes ettiği televizyoncuydu bu kız. Anlaşılan şimdi de sokak röportajı yapmaya soyunmuştu. Efendim, bugünkü konumuz mutsuzluk. İnsanlar kendilerini neden mutsuz hissediyorlar? Genç sunucu kalabalığın oluşturduğu halkanın ortasında dönüp duruyor. Önüne gelene mutsuz musunuz, neden diye soruyordu. Düzeltmen kadın bir anda mikrofonu dudaklarının önünde buldu. Siz hanımefendi, siz mutsuz musunuz? Kızın gözlerinin içine baktı. Hayret, uzun zamandır ilk kez birini herhangi bir noktalama işaretine benzetemiyordu. Tam da yazdığı anılar gibiydi kız. Kuralsız, pervasız, kendini beğenmiş. Dünyanın hiçbir dili bu kavramları noktalama işaretiyle simgelemeyi becerememişti henüz. Derin bir nefes aldı, tane tane konuştu. Önce hanımefendi değil hanımefendi. Evet mutsuzum. Neden? Tekrar durdu, gırtlağını temizledi. Senin gibiler yüzünden. Hayatımızın kalitesini o kadar düşürüyorsunuz ki kendi seviyesizliğinizle. O kadar cesur, o kadar kuralsız, o kadar ilkesiz, o kadar yüzsüzsünüz ki. Her taşın altından çıkıyorsunuz para için. Evet mutsuzum. Çünkü sen kirli çamaşırlarını satarak yazar olasın diye ben 26 yıllık işimi kaybettim. Kız bembeyaz oldu. Çevredekiler anlamasın diye başını öne eğdi. Mikrofonu kameramana uzattı ve fısıldadı. Kestik. Kadın kıza tekrar baktı. Söylediklerimi anlarsa ve çok çalışırsa belki 3 nokta olabilir diye geçirdi içinden. Keriz silkeleme sanatı. Hadi oğlum hadi, biraz daha, biraz daha diyordu genç adam bilgisayarın başında. Sonra bu kadar yeter güzelim. Beni çok mutlu ettin ama artık ayrılma zamanı. Bu güzel ilişki için teşekkür ederim diyerek elini mouse'a götürdü ve sat düğmesine bastı. İşte bu diye bağırdı sonra da. Vedalaştığı kağıdı 10 gün kadar önce dipten almış, şimdi de tavandan satmıştı. Oturduğu yerden yine 15 bin lira kazanmıştı. Hemen başka bir kağıdın tahtasını eski alışkanlıkla öyle diyorlardı. Açtı ve az önce açığa çıkardığı 92 bin liranın bir bölümünü ona yatırdı. Bilgisayarın sağ alt köşesindeki saate baktı genç adam. Borsanın kapanma zamanı gelmişti. Bu kendi mesaisinin de bittiği anlamına geliyordu. Kapanış rakamlarına göz gezdirdi. Az önce sattığı kağıt düşüşe geçmişti. Koçum benim, yine 12'den vurdun dedi daha yüksek sesle. Giyindi, caddeye çıktı, mutluydu. Futbol Federasyonu'nda muhasebeci olarak tam 12 yıl dirsek çürütmüş ama bugün kazandığı parayı son 3 senede kazanamamıştı. Aracı kurumun seans salonuna gelirken araba kullanmıyordu. Park derdiyle kim uğraşacaktı? Metrobüsten Çağlayan durağında iniyor, Şişli'ye kadar yürüyordu. Eğer geç kalmışsa da taksiye biniyordu. Trafik henüz sıkışmamıştı. Adliyenin önünde karşı kaldırıma geçti ve yürümeye başladı. Öğreniyorum galiba bu işi diye gurur duydu kendisiyle. Oysa karısı başta olmak üzere herkes itiraz etmişti borsada oynamasına. Yönetim değişikliği sonrasında atılmıştı federasyondan. Her gelen yönetim iktidar partisinin adamlarına yer açmak için temizlik yapardı. Bugüne kadar 4 yönetim değişikliği görmüştü. Ama ilk kez atılıyordu. Çünkü tecrübesi ve çalışkanlığı sayesinde hep eski yönetimlerin vazgeçemediği adam olmuştu. Ama ne tecrübe ne de çalışkanlık umurundaydı yeni yöneticilerin. Daha geldikleri günün ertesinde verdiler çıkışını eline. Muhasebenin başına gelen badem bıyıklı adam odasına çağırdı kibarca. Beyaz ışıklı odaya girmesiyle de çıkış yazısını elinde bulması bir oldu. O gün tam bir kabustu. 4. Levent'teki federasyon binasından çıktığında kendini dünyada tek başına kalmış gibi hissetmişti. Kalkıp Ataköy'e gidecek derman yoktu dizlerinde. Beşiktaş Belediyesi'nin yeni diktiği ağaçların altındaki banka oturmuştu. O kadar çaresizdi ki ölmek istiyordu. Nasıl verecekti bu kötü haberi karısına? Telefon numarasını güç bela çevirmiş, beni attılar Sevil diyebilmiş. Karısı bu habere şaşırmamıştı bile. Güçlü ve sevgi dolu bir kadındı. Hadımköy'deki bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyordu yıllardır. Takma kafana canım, dünyanın sonu değil. Üzülme sakın, hadi gel, ben şimdi çıkıp eve gidiyorum demişti sadece. Meğer kendi aklına gelmeyen bu sonu daha yeni yönetim seçimleri kazandığında beklemeye başlamıştı Sevil. İlk haftalarda ne kadar arkadaşı, eşi, dostu varsa hepsini tek tek aradı. Ama küresel krizin etkileri Türkiye'yi de yakmaya başlamıştı. Önce hizmet sektörü küçülüyordu. Kimsenin muhasebeciye, finansçıya falan ihtiyacı yoktu ki. Okuldan arkadaşı, aile dostu Ramazan verdi aklı. Oğlum hiç mi paran yok? Borsaya takılsana. Ben de sana yardım ederim. Muhasebecilikten kazandığım parayı 1 yılda 10'a katlarsın. Aslında etrafında çok vardı böyle insan. Hiç işleri yoktu, çalışmıyorlardı ama bok gibi para kazanıyorlardı borsadan. Hazır 36 bin lirada tazminat almıştı federasyondan. Neden olmasın diye düşündü. Onlar benden daha mı zeki? Evden de oynayabilirdi aslında ama Ramazan bunu önermedi. Oğlum ayda 300-400 lira komisyon vereceksin, mis gibi seans salonunda oynayacaksın. Şirketin çaycıları da sana çay, kahve taşıyacak. Hem de piyasanın nabzını daha iyi tutacaksın. Evden olmaz bu iş. Olur da daha sonra. Piyasanın kurdu olman lazım önce. İnsan tanıman, kendini kabul ettirmen lazım. Ondan sonra evden de oynarsın. Havaiden de. 2 yıldır cumartesi pazar hariç her gün geliyordu seans salonuna. Kendisine küçük bir masa bir de bilgisayar vermişlerdi. Şifresini girdiğinde banka hesabından para aktarıp istediği kağıdı alıyor, yine bir şifreyle de satış işlemini bitiriyordu. Allah'tan Ramazan vardı devrede. Yoksa bu seans salonundaki kurtlar şeytana pabucu ters giydirecek türdendi. Çok yadırgamadılar onu. Bir de işten atıldığını duyunca üzülüp sahip çıktılar. Takıl bana dedi eski lokantacı Ömer Bey. Ben ne alıyorsam onu al, sattığım zaman da sat. Ömer Bey'in sayesinde endeksteki genel düşüş dönemleri hariç hep iyi paralar kazandı. İlk işi de tazminatı kadar parayı ayırıp karısına vermek oldu. Al Sevil, bundan sonra batsam bile dert değil. Çünkü kârı batırmış olacağım. Haydan gelen huya gitmiş olacak, alt tarafı. Bu arada yediğimiz de yanımıza kâr kalacak. Sevil başta itiraz etmişti bu borsa işine. Çünkü çok korkmuştu. Ama her şey o kadar iyi gidiyordu ki hayatlarının en rahat günlerini yaşıyorlardı. Bu yaz Paris'e götüreceğim karımı diyordu adam. Akşamları eve eli boş gelmiyordu. İyi kazandığı bir günün akşamı Osman Bey'deki bayağı lüks bir kuyumcudan tek taş küpe bile alıp getirmişti. Bayram değil, seyran değilken. Lokantacı Ömer Bey'in sözünden hiç çıkmadı önceleri. Sonra operasyona kendisi bizzat dahil oldu. Yine Ömer Bey'in kefaletiyle. Operasyon dedikleri şey bir telefon zinciriydi aslında. Hatırı sayılır paralarla oynayan 10-15 üyesi vardı bu zincirin. Insider'ı kapattılar mı birlikte hareket ediyorlardı. Borsada hisseleri satılan birçok şirkette maaşlı adamları vardı operasyonun. Hem de öyle akla gelmeyecek türden. Biri genel müdür asistanıydı mesela. Yönetim kurulu kararlarını bilgisayarda temize geçirir geçirmez operasyondaki birine de yollardı takma isimle aldığı bir e-postadan. Kanarya diyorlardı onlara kendi aralarında. Kanaryaların şakıması paranın gelmesi demekti. Şirketlerin yapacağı işleri önceden duyuyorlardı kanaryalar sayesinde ve hepsi birden o kağıda dalıyordu. Onların daldığını gören çaylaklar da peşlerine takılıyordu. Mutlaka bunların bir bildiği vardır diye. Bazen de gazeteciler kullanılıyordu fiyatı yükseltmek için. Borsa dergilerinde gazetelerin ekonomi servislerinde çalışan adamları vardı operasyonun. Onlara bir haber uçtu mu iş tamamdı. Hemen umut vadeden kağıtlar listesinde ilk beşe giriyordu daldıkları kağıt. Bu arada o gazeteciler de aynı kağıda oynamış oluyordu doğal olarak. Ne olursa olsun her kağıt için belirledikleri bir üst sınır vardı. Fiyat oraya gelince birbirleriyle konuşmaya bile gerek duymadan satıp çıkıyorlardı. Olan zavallı çaylaklara oluyordu. Hem alırken geç kalıyorlardı hem de satarken. Ama tüm bu işler büyük bir gizlilikle yapılıyordu. Aman ağzını sıkı tut, karına bile anlatma yaptıklarımızı, yanarız diyordu Ömer Bey her fırsatta. O yanarız uyarısını, tezgah bozulur, bu kadar çok kazanamayız olarak anlıyordu. Yaptıklarının ciddi bir suç olduğundan haberi bile yoktu. Yağmur hızlanmıştı. Ulan ne cimri adamsın, o kadar para kazanıyorsun, hala taban vay devam ediyorsun. At da bir taksiye diye söylendi. Yolun kenarında bekleyen arabalardan birine bindi, Ataköy 6. kısım dedi. Madem bonkör günündeydi yaptığımı tam yapacaktı. Kim uğraşacaktı şimdi metrobüsle falan? Bir haber kanalı açabilir misiniz dedi şoföre. Şoför çok da mutlu olmadı bu istek karşısında ama müşteri veli nimetti. TGRT haberi ayarladığı düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki krizin haberini veriyordu spiker. İyi biliyordu bu haberin detaylarını. Çünkü iki gündür endeksi geriletmişti az da olsa. Endeks gerilemek ya da yükselmek için bahane arardı zaten. İniş de olacaktı çıkış da yoksa nasıl para kazanacaklardı. Apartmanın önünde indi arabadan sonradan aklına geldi akşam yemeğine Ramazanları davet ettikleri. Tekrar bindi ve unutmuşum çarşıya gidebilir miyiz dedi. Yıllarca yolunu bile bilmediği kasaba gidip 2 kilo kuzu pirzola yarım kilo da ciğer aldı. Amma da güzel yapardı Sevil şu ciğeri. Yanına bir de sumaklı soğan salatası yeme de yanında yat. Yol üstündeki tekel büfesinden bir de Tekirdağ kaptı. Hazırlık tamamdı. Lütfen yavaş git. Beni pişman etme diyordu Ramazan. Tamam Ömer Bey iyi adamdır diğerleri de ama unutma para hepsinin gözünü döndürmüş durumda. Mümkün olduğu kadar girme o çarka. Az kazan hatta kaybetmeyi göze al ama sakın başını yakma. Hiçbir şey anlamamıştı bu sözlerden. Durup dururken hele her şey tıkırında giderken neden şimdi çomak sokuyordu ki Ramazan? Yoksa kıskanmaya mı başlamıştı? Oğlum eroin ticareti yapmıyoruz. Alt tarafı kağıt alıp kağıt satıyoruz. Niye başımı yakayım? Benden söylemesi dedi Ramazan. Kadınların sofra hazır diye bağırdığını duyunca konuyu değiştirdi. Federasyon kulüplerle papaz olmuş ha. Beter olsunlar dedi genç adam. Düşündü. Nasıl da kriz yaşanırdı böyle günlerde federasyonda? Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yoktu ki. Benim ayağımı kaydırdılar inşallah onların da ayakları kayar diye düşünüyordu. Geç saatlere kadar oturdu Ramazanlar. Onların ardından masanın toplanmasında karısına yardım etti. Karısı kristalleri elde yıkarken o tabakları makineye yerleştirdi. Rakı bardağını alıp yatak odasına geçti. Gel dedi saçıyla uğraşan Sevil'e. Boşuna tarama birazdan dağılacak zaten. Uzandı, ışığı söndürdü. Bir rüyada yaşıyordu sanki. Çok kısa süre içinde önce bir araba aldı, hatırı sayılır bir paraya, sonra yeni yapılan sitelerden birinde bir daireye girdi taksitle. Yazı beklemeden verdiği sözü tutup sevili Paris'i de götürdü bu arada. Akıp giden aylar para ve mutluluk getiriyordu çok şükür. Her şey bu kadar yolunda giderken bir gece kapı zilinin çalındığını duyarak telaşla fırladı yatağından. Aynı anda Sevil de kalkıp korkulu gözlerle bakmaya başlamıştı. Kim o diye seslendi endişeyle. Mali polis, aç kapıyı. Ad soyad sorma faslı bitince toplanın gidiyoruz dedi komiser. Neden, suçum ne diye sordu fısıltıyla. Merkeze gidince öğrenirsiniz. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünün beyaz ışıklı gözetim odasında yalnızdı önce. Sonra alıp tam 13 kişinin olduğu başka bir odaya götürdüler. Aralarından sadece bir gazeteci ile Ömer Bey'i tanıyordu. Diğerlerini ise hayatında ilk kez görüyordu. Ömer Bey ne oluyor, nereden buradayız diye sorduğunda Ömer Bey'in dudaklarını oynatarak ama ses çıkarmayarak sus konuşma dinleniyoruz onun için hepimizi bu odaya tıktılar dediğini gördü. Ömer Bey'e hak verdi. Ne uyanıktı şu polisler. Karşısındaki bankta oturan şişman adam kapının dışında bekleyen polise seslendi. Memur bey, bir bardak su alabilir miyim? Dilim damağım kurudu. Hiç görmediği bu adamı sesinden hemen tanıdı. Raif beydi bu. Sonra diğerlerinin yüzlerine baktı tek tek. Hepsi günde hiç değilse beşer, onar kez konuştu ama yüzlerini bir kez bile görmediği operasyon arkadaşları olmalıydı. Yüze göre isim yerleştirmece oyunu oynayarak oyalandı bir süre. Aman canım, asacak halleri yoktu ya. Neyse ne, birkaç yılla yargılanır, sonra da cezası paraya çevrilir, olur biterdi. Doğrusu üzemezdi kendini. Bir de Sevil'i rahatlatabilecek imkanı olsaydı kim bilir ne haldeydi şimdi. Beyaz ışıklı sorgu odasında iki polis vardı. Kahverengi formika masadaki bilgisayarın başında oturan polis bir kez bile bakmamıştı yüzüne. Diğeri ayaktaydı. Bu sorgu odası hikayelerini çok izlemişti filmlerde. Odada iki polis bulunur, biri iyiyi diğeri kötüyü oynardı. Sonra da ne yapar eder öttürürlerdi suçluyu. İyi de ben ne öteceğim diye geçirdi içinden. Suçum ne ki? Heyecanlanmıştı, terleyen avuç içlerini pantolonuna sildi. Kerizleri iyi silkelemişsiniz ha diye girdi söze masada oturan polis. Bu kavramı çok duymuştu aracı kurumun seans salonunda. Ama böyle bir şeyle suçlanacağı aklına bile gelmemişti. Safa yattı. O da ne ki? Şu ki saf ve temiz bayım. Insider trading yani içeriden bilgi sızdırma yöntemiyle manipülasyon yapmışsınız. Bunun için bir de çete oluşturmuşsunuz. Küçük oyuncuların anasını sikmişsiniz. Ben böyle bir şey yapmadım. İşten atılınca kıdem tazminatımla borsada oynamaya başladım. Ben de küçük oyuncuyum dedi inandırıcı bir ses tonuyla. Hikayeni biliyoruz. Dersimize iyi çalıştık. Merak etme dedi ayaktaki. Ama Allah yürü ya kulum demiş sana. Kısa zamanda kazandığın paraya bakılırsa iyi yere kurmuşsun tezgahı.